Ayrım 5.
Havada bulut. Ama yine de hayal hakikatten daha kolay, hakikatten daha doğru olduğu için şaşırıp kalıyordu. Sanki ne olurdu? Bir iş bulamaz mıydı? 70-80 liralık bir şey. İşte bu hayal hakikat olamayacak kadar büyük bir hayal midir derdi. İşte sevgilim, bu hikayedeki adamın işi olmadı. Çünkü bu adam iyi, hayalperest bir adamdı. Ama yalnız olacak şeyleri, ufak şeyleri, kendi ufacık saadeti için hayal eden bir adamdı. Küçük şeyleri hayal etmemeliyiz. Bir fakir ailenin küçük bir çocuğunu tanırım. Elektrik mühendisi olacağım derdi. Ailesi medresede yatıp kalkarlardı. Babası hamaldı. Elektrik mühendisi oldu. Paşa olacağım dese paşaydı. O zaman ihtikar modası yoktu. Yoksa şimdi 400 binlikti. Bir zengin çocuğu tanıdım. Eha Bey, biz de çöpçü filan oluruz derdi. Olamadı. Hırsızlıktan mahpushanededir. Büyük hayaller kuralım sevgilim. Ben şimdi böyle yapıyorum. Tertemiz bir şehirde, asfalt caddeler üstünde, dibinden metrolar geçen, üstünden kolosal otobüsler uçan, muazzam eğlenceli bir şehirde seninle yaşamak istiyorum. Yazıların bize yaşamak için lazım olanı getiriyor. Büyük kahvelerde çay içiyor, temiz lokantalarda kolalı peşkirlerle yemek yiyor, latif rahiyalı şaraplar içiyor, tertemiz bir yatakta seni kollarımın arasına alıyor, sana "Bütün mesut şehir uyudu, uyuyalım sevgilim." diyorum. Sabahleyin bittilerle dolu, kimsenin kimseye hürmet etmediği, kimsenin kimseyi hürmete layık bulmadığı, istismar edenin, çalanın, zengin ve bahtiyar olduğu, esnafının azgın, zenginin deli, haris, egoist, gaddar, fakirinin kayıtsız, sersem olduğu bir şehirde, işin kötüsü sensiz, oldukça kirli bir yatakta uyanıyorum. Ama sevgilim, olacak, büyük hayaller kuruyorum. Demek ki siz aslen İstanbullu değilsiniz. Hayır değilim ama artık buralı sayılırım. İşte bu hikayemden de anlaşılıyor ki ben artık Georgia'yı sevmeye başlamıştım. Gözüküyor ama bu pek büyük bir hülya değil. Zaten söylüyorum, bu büyük bir hülya değil. 70-80 liralık bir memuriyet, bir ev, bir karı. Yalnız hayatımda şu emniyeti var ki bir peşin duygu. Durdu, sonra yani dedi, köpekli adam haline geleceğimi anlatan bir peşin duygu. Demek ki büyük hülyalarınızı kuramadınız. Gözlerimin içine baktı. Genç adam dedi. O hülyaları sen kur. Bak İstanbul güzelleşiyor. 35 yaşına kadar hiçbir kadın macerası geçirmemiş, aşkla dolu bir adamın cebinde parası da varsa yapacağı şey ne olabilir? Harp zamanıydı. Hala devam edip giden şu harbin ilk senesiydi. Kendimi kaptırmış gidiyordum. Günü gün etmeliydi. Ne fikir ne arkadaş vardı. Karidesçinin evine galiba her çarşamba akşamı damlardım. Karidesçinin evi. Sarı hastalık vardır, içeri girmeyiniz. Levhası kapısına yapışmadan evvel karidesçinin evi, çarşamba akşamları saat 6'dan sonra karanlık, boş, ağaçsız sokaklar içinde, ben içinde olduğum halde, uzaktaymışım, yorgunmuşum, bir sarı ışığa düşmüş bir muşamba perde görmüşüm tesirini verirdi. Ben bu anda gözlerimi kapamış olurdum. Evin hem içinde hem dışındaydım. Elmacık kemikleri çıkık, uzun boylu zayıf, sesiyle halleriyle insana kadın tabiatta bir erkek intibayı veren İstepan, cümbüşünden çıkan bozuk havaların bendeki tesirine bakardı. Karidesçi sokaktan biraz evvel gelmiş olurdu. Kalın, tüylü elleri, çok erkek, sert haplı yüzü, geniş, dolgun omzu, boyundan geçme büyük cepli yeleği, her zaman yağmurdan ıslanmış siyah saçlarıyla küçücük rakı kadehimi doldurmakla uğraşırdı. Karısı pek esmer bir kadındı. İçinde beni eğlendirmekten hoşlanan, sonra bana acımaktan gelen bir takım şeyler bulunduğunu belki de vehmetmediğim gözleriyle İstepan'ın "O temahassis toteta mezitisis" diye başlayan şarkısına başını sallayarak gözlerini küçültüp büyülterek kırparak kısarak arkadaşlık ederdi. Mangal kömürüyle karanfil kokan oda eşyasının sahiplerine benden daha yakın olduklarına hiç şüphem yoksa da bana da kadehlerin arttığı nispette sokuluşları, sanki yüzüne bakmadığım yanımdakinin bu odada bir kış gecesi fakir ve meyus fakat seven bir halde beklediğini, kendilerinin ise karidesçinin malı oldukları halde beni de iyi bir kiracı diye sevdiklerini söylerlerdi. İşte bu eşyanın bana "Kiracımız, aziz kiracımız" diye sokuldukları anda insan eşyaya alışmadan rahat edemiyor, ne İstepan'ın Türkçesi "Beni kaybettiğin zaman arayacaksın" olan Rumca şarkısı, ne onun kadınla erkek arası hazin fakat iyi insanlığı, ne karidesçinin odanın içini erkek bir hakikatle dolduran kalın ağır sesi, ne de Sofia'nın şimdi masanın altında kalmış dolgun, pürüzsüz esmer bacakları karidesçinin evini güzelleştirebilirdi. Döner bakardım. İşte bu benim sevgilimdi. Onun rengine siklemen dediği bu tatlı kırmızı, yine onu süveter dediği hırkanın içinde, onu yeni zamanlara, hayır zamansız bir yeni insan dünyasına bürünmüş, etrafta sesler kesilmiş, işler durmuş, hokkabazlık bitmiş, sofiyalar, istepanlar, karidesçiler sanki gitmişler, odanın içinde yanmış karanfil kokusuyla yalnız kalmışız hülyası içinde severdim. Yarın dudağından getirildi, derdim. Öyle bakma, derdi, öyle bakma bana. Bir kadeh rakı daha içerdim. Yakın bir teneke dama damlayan soğuk yağmur damlasını bu sırada sırtımda duyardım. Bu damlanın peşinden nerelere kadar gitmek mümkünse gittiğim olurdu. Sokakta kalmış bir kedi, çıplak bacaklı bir çocuk, bir sefil, bir beyaz ense, bir kıvırcık saç, kaloriferli, kütüphaneli, bol ışıklı bir oda, güzel bir yüzün bir kenarına konmuş aynı yağmur damlası. Bir üzüntüdür beni kavrardı. Bu içinde sefaletin, zenginliğin, kederin, saadetin, yalnızlığın, beraber olmanın, insan ömrüne takılı binlerce şeyin birbirine karıştığı yağmur damlası şuracıktaydı. İyice kapanmış perdeleri sıyırıp camı açarak bu damlayı rakıma damlatmak arzusuna kapılırdım. İçime o yağmur damlasından hasretleri, fakirlikleri, saadeti, insan hayatına saadet veya felaket gibi gözüken bütün cevherini doldurduğumu duyar, bu kadehe böylece sevgilimin çok esmer yüzünde firar eden, kayıp giden bir tadı karıştırarak içindekini bir hamlede yutardım. İstepan diye haykırırdım. Bana bir eski hava çal. İstepan bana, daha yaşı 40'ı henüz aşmış kötü bestekarların modası gelip geçmiş şarkılarını, gözlerini süzerek benim ona vereceğim 2 liranın bir an evvel verilmesini yahut verilip verilmeyeceğini düşünen beyaz ve masum alnıyla, gözleri yüzümün neresinde olduğunu anlayamadığım bir şekilde bakarak çalardı. Geçenlerde sevgilimin bir arkadaşıyla buluşmuştum. Onun evinin küçük odasından bir başka ev damının çinkosuna yine yağmurlar damlıyordu. Küçük odadaki alçak sedirin üzerinde bu yağmur tıkırtısını dinlerken kızın sarı kafası göğsüme düşmüş bir vaziyette "Yavrum, yorgiyam" diyivermişim. Kız bir diş gibi fırlamıştı. "İmkanı yok. Sen onu artık unutamazsın. Her kadında şimdiden sonra o vardır." Bu yazılar bir hatırlamanın verdiği şeyler olduğu, bir insicam vermeye çalışmadan aklıma ne gelirse yazdığım için Karadesçi'nin evini unutmuş gibi oldum. Yine oraya bir çarşamba akşamı ellerimde paketlerle girdiğimi görüyorum. Hafif hafif kar çiseliyordu. Beyoğlu ışıklarını biraz evvel yakmıştı. Akşama namusuyla evine dönen, cebindeki cüzdanı dolu, evinde karısı bekleyen işi tıkırında bir bakkal kadar mesuttum. Hiçbir şeyi, hiçbir hakikati bu nevi insanların niçin göremediklerini anlıyorum. Büyük bir ihsanmış gibi cebimden zahmetle çıkarıp bir dilenciye 10 kuruş veriyorum. Sanki insaniyete, insanlara bütün borcumu ödemişim. Şimdi bir eve şu çıkınlarla gider, bir kapı açılır, bir kadın kucaklayabilir, kapımı kilitlerim. Bir kadeh daha atabilirim. Ondan sonra yatağımın sıcaklığını düşünerek biraz daha pastırma, bir çatal daha lahana turşusu yerim. Ardından bir kadeh daha atar, bir cigara yakarım. Karıcığım, sen gündüzlerimde, gecelerimde, rüyalarımda, cigaramda, rakımda, hasılığı kanımdasın derim. Acaba sokakta karın altında titreyen çocuğa verdiğim 10 kuruşla daha ne kadar mesut olacağımı düşünmeden Karidesçi'nin evini bulabilecek miyim? Daha çok erken, o gelmemiştir. Onu beklemek ne zor. Mahalleleri biraz daha dolaşayım en iyisi. Hem bu saadet üşeyen insana verdiğim 10 kuruştan gelmiyor ki. Madem ki insanlar dünyayı bu şekle sokacak kadar düşürmüşler, madem ki 20 yaşındaki kızlar bir erkeği sevmeden parasını yemeyi öğrenmişler, madem ki gitgide batağa sapıyorum. Bu pis leş dünya ortasında satın alınmış karidesçiden, evinden, yatağından, istepandan, hatta bu esmer, ince yüzünde tabiat kanunlarının, kanın, canın, düşüncesizliğin en iptidai ışıkları yanan sevgilimden uzaklaşmak, bağıra bağıra uzaklaşmak. Uzaklaşıp da nereye gidebilirim? Gideceğim yer ya bir sinema, güzel erkek sürüsünü ortaya süren sinema, yahut da her şeyi sakinleştiren, asil, muhteşem, dünyada insanın bulabileceği en namuslu yer olan meyhane olabilir. Sanki riyakarlar orada da birkaç misli daha riyakar, namussuzlar daha namussuz değilmişler. Kaçılacak yer yok. İyisi mi Karidesçi'nin evini hususi bir meyhane sayalım? 3 kişilik mahrem bir meyhane. Sevdiğim yüzler, ah bir riyadan sıyrılsalar. İstepan ayağa kalksa, "Arkadaş, senin şu 2 kadeh rakın 2 liran olmasa da yine gelirdim. Sana alıştım. Şarkılarımı bu akşam parasız çalacağım." dese gücüme giderdi. Para varken İstepan'ın 2'de bir ismini andığı "Ah be Sofia mu? Katina da olsaydı çağırsam mı?" diye sorduğu karısı, evdeki kız gibi giydirdikleri 2 yaşındaki oğlan çocuğu varken, dünyada böyle dönerken, böyle arzuladığım, konuşturtmayı düşündüğüm şekilde konuşması beni büsbütün şaşırttı. Hayır, İstefan hiçbir şey söylemesin. Yüzümün malum olmayan bir yerine bakarak beyaz, masum, iyi kız gibi alnında benim 2 liramı düşünsün daha iyi. O alında Katina da vardır. Katina'yı bir kız arkadaş kıskançlığıyla seven İstefan, bir aralık, çocuğum olmasa dayanamam, Sofia mı diyor. Katina İstefan'ı aldatmazsa İstefan'ı kim aldatacak? Bir aralık Koço'nun, karidesçinin, 3 çocuğu birden odaya dolarlardı. Bu 3 çocukta bana ve sevgilime karşı ne hisler bulunduğunu tahlile kalkardım. Ben karidesçinin o yaştaki çocuklarından biri olsam, karşımda oturan bu kocaman ak gözlü adamın, bu ince esmer yüzlü, geniş omuzlu, ıslak saman rengi boyunlu kıza neler hissettiğini bakışından, oturuşundan, hareketinden anlardım. Bu adam çarşambaları elinde çıkınlar, rakılarla, başka günler başka çıkınlarla, garip bir sessizlik içinde yalnız fısıltılar, ince ıslık gibi sesler çıkarılan bu odaya gelirdi. Sevdalı, sakin bir alem yaşatırdı. Bu aleme ana babamız da karışırdı. Ötekiler hakkımda ne düşünürse düşünsün, çocuklar onlar gibi düşünmüyorlardı. Karidesçinin çocuklarının en ufağı kıvırcık saçları ile elmaya, şan fıstığı ile tuzlu bademe, bu güzel kıvırcık saçlarıyla adeta bakarken ağzına pastırma veren annesinin eteğinden, sevgilimin uzun kaşlarına, kahverengi gözlerine de dalardı. Badik burnundan nezleli türküler çıkardı. 4 yaşındaydı. Bademleri yedikten, pastırmayı çiğnedikten sonra bir yorgiyana, bir bana, bir yorgiyaya, insana Freudlar düşündüren bir şekilde bakardı. Annesinin elini kavrar, su isterdi. Ona rakılı bir kadehten su verilirdi. İçinde bir damlacık alkol bulunan yahut biraz anason kokan bu suyu nasıl hırslı arzuyla emdiğini bazı günler göreceğim gelmiştir. Karidesçinin çocuklarının en küçüğünü severdim. Onda canlı, hareketli, insan arzusu ve hırsından örülmüş bir gün, şu karşısında oturan büyük kırmızı adam gibi olmak isteyen haller sezerdim. Karidesçinin öteki 2 çocuğunun ikisi de başka anadan oldukları için, evin içindeki durumları küçük çocuğunkinden farklıydı. Birisi 11 yaşında, ötekisi 14'ündeydi. Her ikisi de oğlandı. 11 yaşındaki her şeye katlanmış, büyük, altları çürük sarı gözleri, rengi hastalıklı yüzü, ufak, çirkin, adi elleri, yenmiş tırnaklarıyla yanından uzaklaştırmak istenilen sokulganlığıyla hiç de sevimli değildi. Fakat bu 3 çocuktan en iyi yüreklisinin, bir gün en güzelinin bu çocuk olacağını sanıyorum. Onun insanın gözlerinin içine bakan, insanı seven hali, küçücük işleri tatlı bir süratle atılarak sevinçle yapması, sonra sakin çekilmesi görülecek bir şeydi. O bu çarşamba akşamlarını bir hafta bekliyor gibiydi. Eve girerken Sofia'ya haykırırdı. Mamaka, Ahmet Bey geldi. Hemen paketleri elimden alırdı. Limon aldınız mı? Ben limonu her zaman unuturdum. Sardalya kutusunu açmaya yarayan anahtarı çarçabuk temin ederdi. Onun etrafında bu kul köle oluşundan Sofia biraz telaşa düşer, çocuğu azarlamakla azarlamamak arası bir öfke ile üvey evlatlarına fena muamele ediyor denmesin diye Sotiraki derdi. Öyle etrafımda dönme yavrum, başım dönüyor. İşte bey para verdi, git limon al gel, hadi. Sotiri, başka eksik var mı Ahmet Bey derdi. Bir pakette cigara aldırırdım. Artan paranın kendisine kalacağını bildiği, ben de 1 lira verdiğim için daha birkaç şeyle alınacak eşyanın 75'i bulmasını isterdi. Üçüncü oğlan, o 14 yaşındaki Aleko, bir isyan numunesiydi. Sofia'nın ona söylediği en tatlı sözden bile bir mana çıkaran beynini okuyor gibi olurdu. O ne haşin, korkunç, isyankar bir mahluktu. Bu kocaman elli muhteşem babadan bile korkmuyordu. Bu Sofia, başkalarının ve kocasının yanında küllü duran kötü üvey ana ruhu ile, herkes yanında sureti haktan göstermeye çalıştığı iyi yürekli ana rolüyle, ne kadar kabahatsiz olduğunu anlatmaya çalışan halleriyle, yalnız bu çocuktan yüz bulamıyordu, iğreniliyordu. Belki biz İstefan, Yorgi'ye ben, belki de Koço, Sofia'ya hak veriyorduk. O küçük Aleko ise gözlerinde kin pırıltısıyla üvey anaya bakar, küçük seyrek dişlerini birbirine geçirircesine sıkardı. Sofia kocasına, adam olmayacak, ne yapsam Koço adam olmayacak bu çocuk, böyle olmaz, olamaz, dembero, dembero, bize döner, işe verdik kaçtı, babasının yanında çalışmıyor, sinemalara dadanmış, sinemalara.
Ayrım sonu.